Biliyorsunuz sevgili kardeşler, iman hayatı dediğimiz zaman iman hayatı sadece başarılarla dolu bir hayat olmadığının altını çizmek istiyorum. İman hayatı eşittir başarılarının bol olduğu, her şeyin ekmek elden su gölden harika bir şekilde tıkırında devam ettiği bir hayat olmadığının altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. İman hayatı nedir? Çok basit. Burada defalarca belki dile getirdim. İman hayatı eşittir Rab ile kol kola yürümektir aslında. Eğer biz Rabbi ile birlikte kol kola girerek eğer yürürsek sevgili kardeşler, zaten karşılaşacağımız bütün zorluklar bizim ayağımızın altında Rabbin sayesinde diyorum. Benden dolayı değil ama Rab'den dolayı ezilmeye mahkum. Sen Rabbi koluna tak, öyle git. Göreceksin, hastalık konusunda pek gelişmeler olmasa bile, öyle görsen bile, olabilir de olmayabilir de ama inanıyorum ki orada Rab seni, eğer kol kola onunla girersen Rab seni orada harika bir şekilde güdecek. Harika bir şekilde yakınların için kullanacak eylem. Bunu yürek ve yürekten içtenlikle söylemek istiyorum. Evet, iman bizleri ne yapıyor? Bizim yeteneklerimizin çok çok üstüne çıkarıyor ve ne yapıyor? Tanrı'ya kenetliyor. İman budur. Yeteneklerimizin, sahip olduğumuz yeteneklerin çok çok üstüne çıkartıyor ve bizi Rab'be kenetleyerek ne yapıyor? Birlikte yürüme imkanı sağlıyor. İçinden çıkılması zor dönemler içerisinde geçecek bile o sıkıntılı süreci aşma konusunda bize gereken desteği veriyor. Hamdolsun. Kutsal kitapta çok güzel bir ayet var. Çok seviyorum. Hatta bir keresinde bu ayet yılın ayeti olarak da seçilmişti Almanya'da. Luka 18. bölümdü. Luka 18'de 27. ayette 18-27'de diyor ki insanlar için imkansız olan, yani Recep için, herkes kendi ismini koysun oraya. Luka 18 ayet 27. İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Yani Hatice için, Recep için, İshak için, Sami için imkansız olan Rab Tanrı için mümkündür diyor. Demek ki içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde şartlar, durumlar ne kadar zor da olmuş olsa değerli kardeşler, onunla birlikte bu hayatı sürdürmek zorundayız. Eğer başarı elde etmek istiyorsak, başarının sırrı Rab ile birlikte yürümekten kaynaklanıyor. Değerli kardeşler, biz bunu farklı farklı şekilde, bunu burada ben defalarca dile getirdim. Yani bu dünya ekmek elden su gölden bir dünya değil. Cennette yaşamıyoruz. Zorunlar olacak ki, sıkıntılar olacak ki bizler güçlü olalım. Bakın, 10 yıl önceye bakın. Lütfen bana söyleyin. Yani sizler nelerle uğraşıyordunuz? Şimdi hangi noktadasınız? Herkes baksın, sizler özlem. Çok daha geriye gidin, nelerle uğraşıyordunuz? Şu anda nasıl bir noktadasınız? Değil mi? İshak paylaştı burada. Hangi noktadaydı? Sıfırı tüketmişti İshak. Sıfırı tüketmişti. Ama Rab onu nasıl bir noktaya getirdi değerli kardeşler. Gerçekten ekmek elden su gölden bir hayat diye sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ama Rab ne diyor? Burada ben yeri geldiği zaman söylüyorum. Cesur olun diyor. Ben dünyayı yendim. Yengi kazanmış, zafer kazanmış Rabbimiz var. Ben bugün sizi işte biraz yüreklendirmek istiyorum. Bu 6 hafta kafanızda Rab olsun, başka bir şey olmasın sevgili kardeşler. Bizi seven bir Rab var. Bizim için her şeyi yapmaya hazır bir Rab var. Sizden beklediği tek bir şey onun koluna girmek. Girin onun koluna ya. Rab kolunu uzatıyor. Zorlamıyor. Eli sopalı değil. Elini uzatıyor. Tut o eli. Gir o kola. Bak göreceksin. Önündeki engeller küçülüyor mu, küçülmüyor mu? Ayaklarının altında eziliyor mu, ezilmiyor mu değerli kardeşler? Şimdi birkaç haftadır buraya gelen kardeşler hatırlayacaklar. Biz İbrahim üzerinde çok durduk. İbrahim'in yaşamını ele aldık. Değişik değişik şekillerde İbrahim'in imanını öne çıkardık. İmansızlığını öne çıkardık. Daha sonra Rabbe sonunda nasıl itaat edip geriye döndüğü konusunda burada çok önemli ayrıntılara girdik. Ve çok güzel şeyler öğrendik sevgili kardeşler. İbrahim aracılığıyla. Hatta ben kendim için söyleyebilirim ki İbrahim'in yaşamı, onu tekrar burada incelemekle, mercek altına almakla size aktarmaya, öğretmeye çalışırken ben kendi hayatımı mercek altına almamı sağladı. Özlem çok güzel, birkaç haftada senden örnek veriyorum Özlem. Çok güzel bir şey söylemişti birkaç hafta öncesi. Gördüm ki, geçmişe baktım ki hayatımda ne büyük terslikler olduğunu fark ettim diyor. Ve diz çöktüm, Rabbinin de tövbe ettim. Ya tamam, Rab bağışlıyor zaten. Ama Rab benim geriye bakmamı istediyse, onları görmemi istediyse o zaman Rabbinin de gelip tövbe edip Rab'den bağışlama dilemem gerekiyor. Ben bunu İbrahim'in hayatı aracılığıyla öğrendim sevgili kardeşler. Tekrar Rab benim kendi hayatımı gözden geçirmeme, geçmişime şöyle bir bakmama, bir göz atmama neden oldu. Eminim ki sizler için de aynı durum söz konusu. Şimdi ben diyorum ki eğer değilse, eğer gözden geçirmediyseniz benim size küçük bir tavsiyem olacak bugün. Yalvarırım Rabbim zorlamayın kendinizi ama geçmişe şöyle bir bakın. Geçmişine bir göz atmanızı rica ediyorum sizden. Ve bunu da gerekli görüyorum. Belki bunu bugün yapmasanız bile bugünden itibaren 6 hafta içerisinde bunu Rab ile baş başayken yapmaya çalışın sevgili kardeşler. Evet. Şimdi hayatımızda dediğim gibi birçok sorunlar var. Ve yaşadıklarımız ama iyi ama kötü. Etkilenmeyen var mı? İyi şeylerden etkileniyoruz. Bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Ama kötü gelişmeler de bizi ne yapıyor? Üzüyor. Yani yaşadıklarımız bizi etkisi altına alıyor mu, almıyor mu? Otomatikman alıyor değil mi? Hepimiz etki altındayız ister istemez. Ama bu etki oranı ne kadar ise o oranda da duruşumuz değişiyor. Yani Rab'be bakışımız ya da Rab'be olan yakınlığımız ya da Rab'be duruşumuz bir şekilde ister istemez etkileniyor sevgili kardeşler. Ve ne oluyor? Olaylar ister istemez bizim Rab'be olan bakışımızı bulanıklaştırıyor. Yani sorunlara odaklanmakla, sıkıntılara bel bağlamakla ya da onlara bakmakla ister istemez ne oluyor? Rab ile olan ilişkimiz zedeleniyor ve o bakış açımız ne oluyor? Bulanıklaşıyor. Rab'bi bulanık görmeye başlıyoruz. Daha sonra eğer bunun farkına varmazsak, ayırdığına varmazsak, gelip tövbe etmesek, İbrahim'in geriye döndüğü gibi tövbe etmesek, tövbe dilemezsek, Rab'den af, bağışlama dilemezsek ne oluyor? Bir tazelenme olmadığı için, yenilenme olmadığı için bulanıklık çok daha kötü bir duruma geliyor ve Rabbi göremez, işitemez duruma gelirsiniz. Neden? Günahlarınız ve suçlarınızdan dolayı diyor. Yeşaya 59. bölümde. Demek ki benim Rab ile olan ilişkimi bozan Rab değildir. Recep'in kendisidir. Benim hayat tarzım, benim davranışlarım, benim tutum ve davranışlarım sevgili kardeşler. Onun için kafa üstü gelmemek için Rab'be, her durumda Rab'be bakmak, söze sımsıkı sarılmak, öğrendiklerimize yaşama sokmak zorundayız. Altımızın hala 15 yıl olmasına bağlanmasını istemiyorsak Rabbin sözünde gelişmemiz lazım. Büyümemiz lazım sevgili kardeşler. Beni kutsal kitapta burada arada bir dile getirmiştim. En fazla hayran bırakan bir ayet var. Bunu size söylüyorum. Ezberleyin bu ayeti. Bildiğiniz bir şey, bildiğiniz bir ayet. Yuhanna mektubunda, 1. Yuhanna mektubu çok iyi bilinen bir ayet. O ayeti ezberleyin lütfen. 2. bölüm, 1. Yuhanna mektubu, 2. bölüm. Bulan sayfayı söylesin. Pardon, yani Bulgarcanın sayfaları farklı olabilir. Evet.
2. ayet.
Evet, 2. bölüm 6. ayet. 2:6. Ne diyor 2:6?
Tanrı daha yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
Şimdi biz ne anlıyoruz? Tanrı'da yaşıyorum diyorsan, ben Rab'be aitim, İsa Mesih'e aitim diyorsan eğer, Bak ne diyor? Mesih'in yürüdüğü yolda onun yaşadığı gibi yaşamalı. Ne anlıyoruz? Mesih'in yürüdüğü yolda yürümek ve Mesih'in yaşadığı gibi yaşamak. Şimdi bakın burada yine bugünkü konumuza geliyor. Şimdi bu ayeti biz nasıl anlayacağız? Biz eğer bu ayeti birebir alırsak değerli kardeşler, o zaman şöyle yapmamız lazım. Rab İsa Mesih çarmıh yolunda yürüdü. Biz de çarmıha doğru yürümemiz gerekiyor. Değil mi? Şimdi bakın burada söylenmek istenen şu değil değerli kardeşler. Seçilen 12 öğrenci vardı biliyorsunuz. 12 öğrencinin yaptıklarını siz de yapın demiyor burada. Söylenen bu değil. Ya da İsa Mesih'i kopya edin. İsa Mesih'i taklit edin de demek değil. Neden? Çünkü İsa Mesih bu yeryüzüne bir görevle geldi. Yani özel bir görevi vardı onun. Özel bir sorumluluğu vardı. Bizim gibi aynı konumda değil ki. Doğru mu? O babanın öz oğluydu. Biz evlat edindik. Öz oğlu değiliz. Ama biz evlat edinildik İsa Mesih aracılığıyla. Doğru mu? Evlat edinildik değerli kardeşler. Onun için burada söylemek istenen olay şudur. Yine bizim burada yönlendirmeye uygun, Sami'nin yönlendirmesine uygun şekilde Rabbi İsa Mesih'in öğretilerine bağlı kalarak, onun öğretilerine sadık kalarak, itaat ederek yaşamı sürdürmek demektir. Yani Rab İsa Mesih'in senin yaşamında etkin olmasına izin vermek demektir. Burada söylediği bu. Rabbin senin hayatında etkin olmasını istiyorsan onu hayatında izin vermen gerekiyor sevgili kardeşler. Bunu özel bir şekilde tekrar altını vurmak, altını çizmek istiyorum. Şimdi İbrahim nereden çağrılmıştı? Bunu öğrenmiştik. Nereden çağrıldı? İbrahim'i Tanrı Ur kentinden çağırdı değil mi? Kildanilerin Ur kentinden. Peki orası nasıl bir kentti? Ur kenti. Çok gelişmiş bir kentti. Çok ilerlemiş bir kentti. Ama o kentin bir özelliği vardı. Burada söylemiştik, paylaşmıştık. Hatırlayın. Putperestliğin, tanrısızlığın egemen olduğu bir yerdeydi. Tanrı ne yapıyor? İbrahim'i putperestliğin göbeğinden, ortasından onu çıkartıyor. Neden? Eğer o Rab ile birlikte yürüyecekse hayatında Rab merkezde olması lazım. Merkezde Mesih olması gerektiği için, Rab Tanrı olması gerektiği için o kent o kadar gelişmiş, ilerlemiş bir kent olmasına rağmen onun orada kalmasına, orada yaşamına devam etmesine izin vermedi. Çağırdı ve onu harika bir görevle ne yaptı? Görevlendirdi değerli kardeşler. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Putperestliği bırakıp vaat edilen ülkeye gitmek için yola çıkmış olması geçmişi geride bıraktığını gösteriyor. Şimdi değerli kardeşler burada biz putperest bir ortamdan gelmedik tabii. Hepimiz bir şekilde Tanrı kavramına ateist olabiliriz. Ateistlikten de gelmiş. Ben bir ara o dönem içerisine girmiştim. 75 ile 80 yıllar arasında ateistlik içerisine girmiştim o dönemde. Allah'a inanmıyordum. O döneme geldim. Onu biliyorum. Ama putperest bir ortamdan gelmiyoruz. Ama hepimizin hayatına baksak, hepimizin hayatında bir put var. Ben burada her zaman söylüyorum değil mi? Hepimizin hayatında küçük küçük Rabbin girmesini istemediğimiz özel bir alanlar var. Değil mi? Her zaman söylüyoruz burada. Bazılarımız için araba önemli, bazılarımız için ev önemli, kimisinin iş önemli, kimisi için para önemli. Birçok şey. Hepimizin hayatında küçük küçük putlar var. Doğru mu? Rab ne yapıyor? Eğer sen Rab'be geri dönüş yaptıysan, eğer Rab seni çağırdıysa hizmeti için geçmişi geçmişe gömmek kesinlikle gerekiyor sevgili kardeşler. Belki anımsayacaksınız şimdi. Rab İbrahim'i çağırdığı zaman İbrahim almış olduğu çağrı doğrultusunda hareket etmesi gerekiyordu. Hareket etti mi İbrahim Tanrı'nın istemi doğrultusunda? Hemen söyleyin. Etti mi? Tabii yola çıkma konusunda itaat etti ama bir şey yaptı.
Kendiyle gitti. Yoksa Sara. Yok, bunu değil.
Evet. Şimdi ben burada her zaman söylüyorum ya, onu söyleyeyim. İbrahim aslında vadeden ülkeye gitmesi gerekirken Haran'da kaldı bir süre. Her zaman söylüyordum, onun o Haran'da kalmış olması aslında sahip olacağı bereketlerin gecikmesine neden oldu. Eğer biz bereket sahibi olacaksak o bereketler geç vakit elde etmemize neden oluyor. Onun için Haran'da kalmaması gerekiyordu aslında. Yoluna devam etmesi gerekiyordu. Ama ne yaptı? Haran'da kaldı ve enerjisini, o güzel günleri, zamanı boşu boşuna Haran'da geçirdi ve bereketlerden yoksun oldu sevgili kardeşler. Ve bir de ne yaptı? Çok yeğenini de beraberinde alıp getirmiş olması. Sonra ileride görmüştük hatta 13. bölüme girdiğimizde Lut'la sorun yaşıyor orada. Değil mi? Yeğeniyle sorun yaşıyor. Yani o geçmişten bir şey getirdi. Biz de hayatımızda birçok şey var atamadığımız. Yani Rab'be geldik, Rab'deyiz, Rab'bin çocuğuyuz. Hala geçmişten atamadığımız birçok şey var. Sadece sigara olaraktan düşünmeyin ha. Lütfen. Herkes bunu hemen sigara olaraktan düşünüyor. Hayır. Sigara olaraktan düşünmeyin. Sigara bir parçası olabilir. Ama bizim hayatımızda atamadığımız çok şey var. Hala onlar hayatımızın bir taraflarına yapışmış. Rab ile olan ilişkimize tökez oluyor. Engel oluyor sevgili kardeşler. Onları atmamız lazım. Onun için Rab her şeye rağmen, İbrahim'in itaatine rağmen ne yapıyor? Rab Tanrı İbrahim'den vazgeçmiyor. Rab İbrahim'le beraber ne yapıyor? Yoluna devam ediyor ve 12. bölümde ikinci kez kendisine diyor ki bereket kaynağı olacaksın. Bereket kaynağı olacaksın. Ben aslında bugün aslında bu sözle sizi aslında baş başa bırakmak istiyorum bugün. Yani hayatımız, yaşadığımız bu dünyada çevremize bereket olması lazım. Herkes kendi içinden sorabilir. Benim hayatım insanlara bereket oluyor mu? Bu çok önemli bir soru. Bunu içinizden sorabilirsiniz sevgili kardeşler. Rab bizden tam anlamıyla itaat bekliyor. Yarım itaat değil değerli kardeşler. Çünkü Rab bizi tam kurtardı ve tam bir itaat bekliyor. Eğer bereketleri tam olaraktan görmek istiyorsak sevgili kardeşler. Evet, zaman ilerliyor. Onun için biraz atlamak zorundayım. İbrahim simgesel olaraktan eski bağlarını ne yapması gerekiyordu? Geçmişe gömmesi gerekiyordu. Niçin? Yoluna devam edebilmesi için sağlıklı bir şekilde. Değil mi? Ve Rabbin istemini yerine getirebilmesi için. Şimdi bizler de Rabbin bize vermiş olduğu sorumluluğu bizler de yerine getirebilmemiz için yapmamız gereken en önemli davranışlardan bir tanesi geçmişe gerçekten bütün alışkılarımızı ne yapmamız gerekiyor? O eski alışkıları geçmişe gömmemiz, onu arkada bırakmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrı bize sorumluluk verdi. Bakın çok enteresandır. Eğer Tanrı sorumluluk vermeden önce kişide bir takım özellikler aramış olsaydı. Ya ben sana bir sorumluluk veriyorum. Ama önce sen bunu yapman lazım, şunu yapman lazım, şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Ondan sonra bu sorumluluğu sana veriyorum. Böyle diyor mu değerli kardeşler? Böyle bir şey var mı? Hayır. Böyle bir şey yok. Tanrı bize sorumluluk verirken yeterlilik aramıyor. Yeterlilik aramıyor. Yani sen buna uygun olman lazım. Sen buna, İbrahim uygun muydu buna? İbrahim'in hayatına baktığımız zaman inişleri çok, çıkışları çok oldu. Hiç uygun bir kişi değildi. Demek ki Rab yeterlilik aramıyor. Eğer Rab yeterlilik arasaydı bize bu topluluğumuz başka kişilerden oluşurdu. Ya da kilise toplulukları bambaşka insanlardan oluşurdu. Eğer Tanrı kalite arasaydı, yeterlilik aramış olsaydı. Ama Tanrı ne yapıyor? yetersizi alıyor Recep gibi, yeterli hale getiriyor. Hiçbir işe yaramayan, en aşağıda olan, yapıda olan canları alıyor, kendi hizmeti için eğitiyor, iyi bir noktaya getiriyor ve onları ne yapıyor? Kullanıyor. Demek ki yeterlilik aramıyor ama ne yapıyor? Yeterli duruma getiriyor bizleri. Onun için değerli kardeşler, Rabbin elinde her birimiz kullanılmaya hazır birer kap durumunda olmamız lazım. Bakın 6 hafta süre içerisinde birçok fırsatlar olacak. Bu fırsatları değerlendirmek bizim elimizde. O fırsatlara dirsek çevirmek yine bizim elimizde. Şimdi aklıma şu anda arada bir burada örnek veriyorum. Petrus'tan çok örnek veriyorum size. Biliyorsunuz Petrus suda yürüdü değil mi? Su üstünde yürüdü. Rab onu çağırdı. O da su üstünde yürüdü. Şimdi düşünün. Petrus'u kim itti kayıktan dışarıya? 12 öğrencisi vardı. Ve 12 öğrenci kayıktaydılar. Değil mi? Ve hangi öğrenci Petrus'u itti dışarıya? Suda yürümesi için. Ha? Ya güzel, güzel yanıt. Yani bir insan itmedi onu. Herhangi bir öğrenci itmedi değil mi? İmanı itti onu. Güzel, güzel bir yanıt verdin. Teşekkür ederim. Petrus'u iten imandı. Bakın değerli kardeşler. Eğer Petrus yürüyebilir miyim, yürüyemez miyim diye düşünmüş olsaydı, Rab İsa Mesih'le birlikte suda yürüme ayrıcalığından yoksun kalacaktı. Ama diğer 11 öğrenci kayıkta kalmayı tercih etti. Daha emniyetliydi onlara göre. Ama Petrus İsa'yla beraber, ben kendimi şimdi söylüyorum, ben yapar mıydım yapmaz mıydım ama çok isterdim Rab'le beraber su üstünde yürüme fırsatını yakalamak. Ama Petrus bu ayrıcalığı yakaladı. Şimdi biz diyoruz ki ya iyi ben yapabilirim şunu yapabilirim ama şu olsa daha iyi olurdu. Ya da bu olsa daha iyi olurdu. Değerli kardeşler bu ya da şu sorularını sorduğumuzda karşımıza çıkan sorumlulukları, daha doğrusu fırsatları kaçırıyoruz. Çok kolay bir şekilde yitiriyoruz, kaybediyoruz. Bakın 6 hafta böyle olmasın. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin Petrus gibi. Petrus pat diye attı mı kendini? Hayır. Rab dedi sen eğer istersen ben gelebilirim. Yine izin istedi ondan. Biz de paldır küldür yürümüyoruz. Rabbim ben senin elindeyim. Eğer seni istiyorsan, eğer senin iradense, evet ben bu annemi ziyarete gidiyorum örneğin. Sami mesela bunu yapmıştı. Gitmeden önce çok paylaştı. Konuştuk ve ben de onu duayla destekledim. Gerçekten buraya geldiğinde ne oldu? Sami hayatında yapamadığını yaptı. Babasına, annesine iyi haberi anlattı. İsa'yı anlattı yıllar sonra. Değerli kardeşler, böyle bir şey olabilir mi? Ben Sami'den bunu bekleyemezdim insan gözüyle. Ama Sami fırsatı kaçırmadı. Değerlendirdi. Bakın, fırsatlar çok kolay bir şekilde elimizden kaybedebiliyoruz. Ben diyorum ki ortaya çıkan fırsatları değerlendirelim. Biz çevreden korkuyoruz. Biz Ayşe Hanım ne der? Fatma Hanım ne der? Ali Bey ne der? Mehmet Bey ne der? Biz bunlara göre yaşıyoruz ya. Bizim Türk kültüründe bu var. Ben kardeşimle konuşuyorum. Ya abi iyi ama Ufuk ne düşünür diyor. Ulan Ufuk'un ne düşündüğü bana ne? Rabbin ne düşündüğünü sor. Ha o başka. Doğru mu? Böyle yapıyoruz. Ondan korkuyoruz, bundan korkuyoruz, bundan çekiniyoruz. Değerli kardeşler bakın. Yani ben acı vermek istemiyorum kimseye. Ama Rabbin huzuruna çıktığımız zaman hani sonbaharda yapraklar dökülürken nasıl dökülüyor be kayık gibi yaylana yaylana. Böyle birçok Rabbin çocukları birçok ödül konusunda, kurtuluş konusunda değil ama ödül konusunda hepsi yaprak gibi dökülecekler. Dökülecekler. Onun için diyorum ki evet koşun, öyle koşun ki ödülü siz alasınız. Rab bizden bunu istiyor. Rab bizi kurtardı, yan gelip yatmak için değil. Ona ait olmanın özelliğini, güzelliğini dik durarak, dimdik durarak hiç kimseden utanmıyorum. Bana ne? Ben hayatımda çok bereketler gördüm. Burada ben dile getirmek istemiyorum, reklamını da yapmak istemiyorum. Ama öyle bereketler ki ben ailemi kaybettim. Ben Arkadaş çevremi kaybettim. Ben her şeyi kaybettim. Ama Tanrı bana öyle bir aile verdi ki, bundan 3-5 sene önce Amerika'ya gittiğimde, Moldavya'ya gittiğimde, kardeşlerin yanında, Moldavya'da evinde kalabileceğim kardeşlerim var. Ailem daha da büyük oldu benim aslında. Bulgaristan'a gittiğimde de, Bulgaristan'da da kaldık. Şumen'de kaldık. Ben oradaki kardeşleri tanımam. Ama gittiğimde kapıları açıktı. Aa Rab'de kardeşimiz. Bak gidin Afrika'ya gidin, Afrika'da bile yeriniz var. Ailemiz büyük. Daha da büyüdü değerli kardeşler. Bakın, ait olduğumuz Tanrı yaşayan bir Tanrı. Bakın bunu duyumsayın biraz. Yalvarırım size. Kendim için de söylüyorum. Benim Tanrım yaşıyor. Mezarda değil. Lütfen bunun değerini bilin. Bunu yaşarken hani biri bizi gözetliyor diye bir program var, biliyor musun? Manyak bir program. Aslında Rab bizi gözetliyor. 24 saat boyunca. Gözü bizde. Rabbin gözü bizde. Hepimizin gözü bizim üzerimizde. Ne yaptığımız, aldığımız kararlar, attığımız adam, hepsi Rabbin gözünde. Ben sizi ürkütmüyorum. Rab her şeyi biliyor. Hatta burada açıklarken söylüyor, biliyor olması aslında Rabbimizin her şey üzerinde egemen olduğunu gösteriyor. Rab her şeyi biliyor değerli kardeşler. Hiç yan çizmeye gerek yok. 2. Timoteos 2.21'de bakın ne diyor. 5'te bitireceğim. Onun için hızlı koşuyorum. Terledik birazcık ama. Ya 2. Timoteos 2.21'de bakın ne diyor. Onur, bak, okuyabilir mi bir kardeş? 2.21'i. Özlem. Ya. Bereketlerin sırrı nerede? Bu ayete göre. Başkalarına bereket olmanın sırrı nerede? Arınmak. Bakın, çok enteresan bir şey. Bir de okusana onu. Özlem.
Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa.
Bak, nasıl arıtacaksın? Rabbin önüne gelerek, tövbe ederek değil mi? Şimdi bakın değerli kardeşler. Ben burada herhalde verdim, bu örneği bilmiyorum. Herhalde verdim. Zaman zaman yeri geldiğinde vermişimdir. Bu sabah kahvaltı yaptınız değil mi? Ya da öğlen yemeği yediniz değil mi? Hep herkes yedi öğlen yemeği. Şimdi bu öğlen yemeği yediğiniz kapları yıkadınız mı? Ha? Şimdi yıkamadığınızı düşünün. O kapları yarın tekrar kullanabilir misiniz yıkamadan? Kapların yeniden kullanılması için ne gerekiyor? Yıkamak gerekiyor. Eğer yıkamadığın zaman ne oluyor? Biz bazen eşim de Türkiye'deyken çalışıyordu. O da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Tekstil firmasında çalışıyordu. Ha? Ya bazen su yoktu. Tamam. Bazen sular kesiliyordu o dönemde. Haklısın. Bazen sular kesiliyordu. Çok doğru. Ama hamdolsun bizim Rabbimizin suyu kesilmiyor. Bizim Rabbin suyu ne biliyor musunuz? Sebil. Sebil ne demek biliyor musunuz? Sebil. Yani bedava akan bir su aslında. Yani bizi yıkayan bir su. Sürekli akan bir su. Sebil suyu. Şimdi bakın. Yıkayamıyorduk, yığılıyordu, kuruyordu. Ve benim eşim daha önce normalde bu sünger dediğimiz şeyle pıt yaparken, çıkarken alüminyum tel kullanıyordu. Tencerelerde çiziliyordu onun yüzünden. Tavalar çiziliyordu alüminyum tel yüzünden. Bakın bu neyi gösteriyor bize? Eğer ben Rab ile beraber yürürken, Rab ile bu yaşamı sürdürürken, eğer günaha düşersem ki düşüyoruz bazen. Bazı durumlar içerisinde düştüğümüzde eğer ben tövbe etmezsem, eğer arınmaya izin vermezsem ne oluyor? Kalıyor. Kuruyor mu? 3 gün sonra, 5 gün sonra, 3 ay sonra onu tövbe ettiğimiz zaman Rab yine bağışlıyor mu? Evet. Yıkıyor mu? Evet. Ama acı veriyor. Tel, tencereyi çizdiği gibi Rab bize de acı veriyor. Bak, Özlem bunu söyledi. Acı duydu. Geçmişteki şeylerden hatırlayıp tövbe ettiğimde belki o dönem görüp de etseydi o kadar bunu hissetmeyecekti. Dolu dolu hissederek anlattı burada. Yıllar önceki olayları anımsayarak Rabbin önünde tövbe etti. Demek ki onurlu amaçlara uygun, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olabilmek için arınmış olmak gerekiyor. Rabbin önünde hepimizin arınmaya ihtiyacı var. Ve Rabbin önünde, daha doğrusu biraz daha farklı söyleyeyim, hepimizin boşalmaya ihtiyacı var. Bakın değerli kardeşler, boş bir kap ancak yeniden doldurulur, kullanılır. Doluyu kullanamazsın. Boşaltman gerekiyor. Biz de çok doluyuz. Dünyanın birçok şeyleriyle dolduk. Biz boşalmamız lazım Rabbimizin. Boşalacağız, Rab bizi paklayacak ve etkin bir şekilde kendi yüce ve istek amacı doğrultusunda ne yapacak? Bereketleyecek. Şimdi Rabbin, biliyorsunuz İbrahim'in Tanrı'nın İbrahim için vaadi kaç yönlüydü? Üç yönlü vaadi vardı. Hatırlayın. Üç yönlü vaadi vardı. Tanrı İbrahim'e vaat etti. Üç yönlü vaadi vardı. Neydi onlar? Bunu da tabi yıllar önce dile getirmiştim. Çok yakın bir zamanda değil. Ama hatırlayın. Üç yönlü vaadi vardı. Neydi bunlar? Tanrı İbrahim'e toprak vaat etti mi? Ha, demek ki birinci vaadi ne yöndeydi? Toprak. Demek ki toprak yönündeydi ilk vaadi. İkinci vaadi neydi? O üçüncü vaadiydi. İkinci vaadi ulus yapacağım. Demek ki ulus yönünde bir vaadi vardı. Üçüncüsü de İshak'ın söylediği gibi ne yönünde? Seni bereketleyecek bereket kaynağı olacaksın. Bereket kaynağı olacaksın. Demek ki benim bu 6 haftalık sizin önünüze koymak istediğim hedef bu hedef. Rabbin önünde kullanılmaya hazır birer kap olmak ve etrafınızdaki canlara, ilişki içerisinde olduğunuz canlara, yakınlarınız olabilir ya da başka kişiler olabilir, onlara bereket olmanız. Sizin 6 haftalık, hani hayat boyunca bu olsun ama hatırlatıyorum sadece. 6 haftalık yan gelip yatmak olmasın sadece. 6 haftalık hedefiniz bu olsun. Etrafınızdaki insanlara bereket kaynağı olmak değerli kardeşler. Şimdi Rab, biliyorsunuz hayatımızda hepimizin bir dua hayatı var. Ve dualarımıza baktığımız zaman, hatta Sami burada bazen zamandan dolayı bazen o fırsatı vermiyor. Arada bir verebiliyoruz ancak. Şimdi teşekkür etmek konusunda, hamd etmek konusunda dua etmek o kadar zor geliyor ki kardeşlere. Sanki hamd edecek hiçbir şey yokmuş gibi. Aslında o kadar çok şey var ki hayatımıza baktığımız zaman. Hepinizin yolu sağlıklı bir şekilde çıkıp buraya gelmeniz bile bir bereket aslında. Rab yolu açmasaydı gelemezdiniz. Hepiniz böyle, hepimiz böyle. Doğru mu? Ama ne yapıyoruz? Biz daha çok birçok isteklerle Rabbin önüne geliyoruz. Rab, işte durumumu görüyorsun. Bu benim için bir ihtiyaç. Bunu, tamam. Bu en doğal şey, istek. İstek olacak, ihtiyaç olacak. Her şey dile getirilecek. Ama Rab'be hamd etmek, Rab'be teşekkür etmek de hayatımızın koparılıp atılamadığı bir parçası olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için hayatımız duayla geçiyor ama isteklerle dolu bir duayla. Ailelerimiz için, kilise toplumumuz için, parasal durumumuz için, sahip olduğumuz iş ya da iş yerindeki ilişkiler için Rab'den bereket diliyoruz. Rab Tanrı bereketliyor mu? Bereketliyor, hamdolsun. Hamdolsun bereketliyor. Bakın kutsal kitapta güzel bir örnek var. Birinci Tarihler 4. bölüme baktığınız zaman, birinci Tarihler 4:10'a baktığımız zaman orada Yabez, Yahuda soyundan olan Yabez hakkında konuşuyor. Yabez nasıl dua ediyor biliyor musun? Bakın. Ne olur beni bereketle ya Rab. Elin üzerinde olsun, beni kötülükten koru. Hepimizin hemen hemen isteklerinden bir tanesi. Rab onu bereketledi mi? Acayip bereketledi. Dolu dolu bereketledi. Eli her zaman onun üzerindeydi. Bizim üzerimizde olduğu gibi değerli kardeşler. Ama Tanrı Yabez'i bereketledi. Tanrı İbrahim'i bereketledi ama ne için bereketledi? Dediğim gibi yan tarafa koyup bereketleri istiflemek için değil. Bak benim ne kadar büyük bereketim var görüyor musun? Ama senin bak bu kadar. Karşılaştırma yapmak için değil. Rab beni bereketledi. Başkalarına bereket olmak için. Demek ki Rab seni bereketliyor. bereketlerle seni teselli ediyor, seni cesaretlendiriyor. Ama öbür taraftan da yine senin aracılığınla başkalarının bereketlenmesini istiyor Tanrı. Tanrı'nın eli o kadar geniş ki, büyük ki değerli kardeşler. Bütün insanları içine alıyor. Tanrı her canın kurtulmasını istiyor. Bizim ayetimiz vardı değil mi? İkinci Timoteos, birinci Timoteos 2 ne diyor? He? He? Birinci Timoteos 2 ikinci bölüm. Dur lan burada yazıyor mu?
Onu da kullandım.
Bu yok mu burada Sami? Evet, o ayet, evet.
İkinci bölüm.
Ayet kaç? 4 mü, 6 mı?
Bence 4.
He? 4. Bence 14 olması lazım. 4'ü oku bakayım. Ha, bitti bu kadar. Tüm insanların gerçeğin bilincine erişmesini istiyor. O bilgiye yani yol, yaşam, gerçek benim diyen İsa Mesih'e o bilgiye ulaşmasını istiyor. Daha sonra kurtulmasını. Ona nasıl ulaşacak bu insanlar? Senin benim aracılığımla. Bizler yol, gerçek, yaşam benim diyen kişiye götürme sorumluluğu bize verildi. Biz götüreceğiz. Onlar da Rabbin yardımı ve desteğiyle kurtuluşa kavuşacaklar sevgili kardeşler. Çünkü bizim için verilen en büyük sorumluluk bu. Bir ayet daha bakıyoruz. Birinci mektup, Petrus'un birinci mektubuna bakıyoruz. Bu ayeti de zaman zaman burada çok sık sık kullandık. Ve noktalayacağım daha sonra. 9 ve 10. ayetleri okuyoruz. 9 ve 10. İkinci bölüm. 9 ve 10. Ne diyor? Siz, oku Bülent.
Ama siz seçilmiş soy.
Ya.
Kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız.
Hamdolsun.
Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.
Ne için seçildik? Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için. Tanrı'nın iyiliğine sahip olmayan var mı? Gidin o iyiliklerini anlatma o zaman başkalarına. Ondan sonra ne diyor? Bir zamanlar
halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Şimdi ise merhamete eriştiniz.
Amin. Bakın değerli kardeşler, İsrail halkı imansızlığı nedeniyle Tanrı'nın vaadini tam olaraktan anlayamadılar. Ve o tutmuş oldukları, almış oldukları o çok özel, ayrıcalıklı yeri aslında yitirdiler. İsrail halkı. Peki o ayrıcalıklı yeri kim doldurdu? O ayrıcalıklı yeri kim doldurdu? Bakın, Tanrı önce İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı, sözleşme yaptı değil mi? Ve İsrail halkı ne yaptı? Rabbe itaat etti mi? Hayır. İtaatsizlik ettiler. Sırt çevirdiler. Tanrı ne yaptı? İsa Mesih aracılığıyla yeni bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma aracılığıyla ne gerçekleşti? Kilise dünyaya geldi ya. Bizler dünyaya geldik. Değerli kardeşler, İsrail'in yitirdiği o ayrıcalıklı konumu, o boşluğu biz kendi topluluğuyla doldurdu. Rab, bakın ne diyor? Siz, bakın ne kadar enteresan bir şey. Bir zamanlar halk değildiniz. Biz yabancıydık. Doğru mu? İsrail ulusundan gelmiyoruz bizler. Yabancılarız. Kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Türkiye'den, kimimiz Suriye'den, oradan buradan birçok ülkelerden, Almanya'dan, değişik ülkelerden gelip bir araya geldik. Kilise topluluğunu oluşturduk değerli kardeşler. Rabbin halkı değildik. Rabbin bir halkı vardı seçilmiş. Ama itaatsizliği nedeniyle mesajı anlayamadılar. Ve bu ayrıcalığı yitirdiler ama Rab ne yaptı? Bu yeri bizlerle doldurdu. Onun için diyor, bakın Tanrı'nın öz halkı. Tabii ki daha önce söylemiştim, iman eden İsrailler de o halkın içerisine giriyor. Bütün uluslar. Ama sadece Yahudiler değil. Her ulustan, her ırktan, her boydan insanların bir araya gelip Rabbin halkını oluşturuyor. Halksınız. Siz karanlıkta şaşıracak kişine çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Demek ki değerli kardeşler, hepimizin hedefi bu olsun. Bereket olmanın sırrı, biz başkalarına kurtuluş haberini götürerek ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Biz bu iyi haberi götürerek, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek istenilen hedefe birlikte ulaşalım sevgili kardeşler. Evet, son olaraktan 12. bölüm Tekvin 12.2'de seni bereketleyecek bereket kaynağı olacaksın. Tekrar söylüyorum. Tanrı bizleri bereketliyor. Amin. Hem de bol bol bereketliyor. Ama niçin bereketliyor? Sadece senin kendi yararın için mi bereketliyor? Hayır. Tabii ki senin yararın için seni bereketliyor. Ama başkalarına da bereket olman için seni bereketliyor. Tasarıların, yani planların, düşüncelerin, aldığın kararlar, tutum ve davranışların, bulunduğun o iş alanındaki iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerin, aile ortamındaki ailenle olan ilişkilerin bereket kaynağı oluyor mu değerli kardeşler? Bunu sormak istiyorum. İçinizden bunu düşünmeye çalışın. Düşünelim ve yüreklerimizi eğelim, dua edelim. Bu tatil döneminde, bu 6 haftalık dönem içerisinde amacımız bu olsun. Bulunduğumuz her yerde insanlara tökez değil, engel değil, bereket olmak. Nasıl olacak bu? Tek başına değil değerli kardeşler. Rab ile birlikte kol kola girerek. Girin Rab ile birlikte kol kola ve başkalarının bereketlere sahip olmasına, onların da kurtulmasına hepiniz birer araç olun. Biriniz çatal olsun, biriniz bıçak olsun, biriniz çay kaşığı olsun, kiminiz de kepçe olsun, kepçe olsun. Rab bizi birer araç olarak kullanmak istiyor. Bereketliyor, başkalarına bereket olmak için. Eğelim yüreklerimizi, hangi noktadayız? Yine Sami duayla her zamanki gibi kapatır toplantımızı. Rab sadece İbrahim'e bu vaadi vermedi. İbrahim aracılığıyla İsa Mesih geldi ve onun aracılığıyla biz bereketlerin sahibi olduk ve bizler de başkalarının bereketlere sahip olmasına aracı olmak zorundayız sevgili kardeşler. Dua edelim, yüreklerimize bakalım. Bir 30 saniye, 25-30 saniye sessiz kalalım. Sonra Sami duayla kapatır toplantıyı.